Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz inşallah. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7476. hadis-i şerifle devam ediyoruz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri kardeşine bir demirle işaret edince, işaret ettiği kişi anne baba bir kardeşi olsa bile melekler ona lanet ederler. Babam İbni Ebu Adi bunu Resulullah'a dayandırmamıştır dedi. Yani Ebu Hureyre'nin sözü gibi aktarıldı. Ama Ebu Hureyre bunu kendi başına söyleyemez. Allah Resulü'nden duymamış olaydı. Ne anlıyoruz hadis-i şeriften? Demirle ya da okla bir şeyle, yani kesici delici bir aletle işaret etmek, ona doğru tutmak İslam'da engelleniyor. Küçücük gibi görülen olaylar İnsanların hayatlarında bazen derin facialara yol açabilir. Bunun önüne geçiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Bıçakla, demirle, okla işaret etmeyeceğiz. Anne bir, baba bir kardeşimize bile böyle bir şey yapmış olsak yine melekler lanet ediyor. Yaptığın iş yanlıştır diye. Öyleyse bu konuda Müslüman dikkatli olacak. Küçük yavrularımıza da bunu öğreteceğiz. Yani ellerine aldıkları aletler, demir çubuklar ve benzeri oklar, oyuncaklar konusunda onları da titizlikle uyaracağız. Çünkü Allah korusun, başa olmadık musibetler gelebiliyor. Şeytan doldurur derler ya, şeytan da bu noktada kolluyor ortamı ve Müslümanların yanlışları üzerinden daha büyük yanlışların oluşmasına sebep oluyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. 7477. hadis-i şerif. Osman bin Şemmas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Mervan'ın Ebu Hureyre ile karşılaştığında bana Resulullah'tan bir hadis anlat dediğini işittim. Sonra Mervan gidip geri döndü ve biz işte şimdi ona saldırır dedik. Mervan bilebildiğim kadarıyla Medine valisi. Dolayısıyla Ebu Hureyre'ye karşı saygısı olsa bile kendi konumundan kaynaklanan da bir agresifliği var. Belki en basit kelime bu olur. Ve Mervan döndü. Bu ortamda bulunan Müslümanlar, Mervan şimdi Ebu Hureyre'ye bir şeyler diyecek, saldıracak diye düşündüler. Mervan dedi ki Ebu Hureyre'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazelere nasıl namaz kıldığını işittin. Yani cenaze namazlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kılardı, bundan bir bilgin var mı diye sordu. Ebu Hureyre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, onu sen yarattın. Onu sen rızıklandırdın. Onu İslam'a sen hidayet ettin. Onun ruhunu sen aldın. Sen onun gizlisini ve açığını bilensin. Biz ona şefaatçi olarak geldik. Onu bağışla. Cenazede Müslümanlar böyle söyleyecekmiş. Ebu Hureyre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden böyle duymuş. Bir daha okuyayım ne diyeceğimizi. Ya Rabbi Allah'ım, onu sen yarattın. Onu sen rızıklandırdın. Onu İslam'a, Müslümanlığa sen hidayet ettin. Onun ruhunu sen aldın. Sen onun gizlisini de açığında bilensin. Dolayısıyla biz onu sadece açığını biliriz. Gizlisini bilmeyiz, kalbini bilmeyiz. Ama Müslüman bir kardeş bildik, buraya geldik, biz ona şefaatçi olarak bu namaza iştirak ettik. Allah'ım sen onu bağışla. Sen onu bağışla Allah. Ne hoş. Demek ki Müslüman alimler, dini bilen kimseler bazen böyle yöneticilerin huzurunda sıkıntı içinde olabilirler. Onların zulmü ya da ağır tavırları, incitici tavırları olabilir. Kaldı ki İslam'ın hakim olduğu bir ortamdaki Müslüman yöneticiden bahsediyorum. İslam'ın hakim olmadığı ortamlardaki kimseler daha farklı da eziyetlere Müslümanları uğratabilirler. Bilerek ya da bilmeyerek adı Müslüman olan kimseler de olabilir. Ama neticede Müslüman, dini bilen kimse bildiğini söyleyecek. Yapacağımız da budur. Direkt uyarıların yapılamadığı zamanlarda Müslümanların en güzel yapabileceği şey, belki de zaten yapmaları gereken şey, o konuyla ilgili olsun ya da asıl adamın eksikliği olan bir bilgi olarak Allah'ın bir ayetini okuyacağız. Rabbimiz böyle diyor diyeceğiz. Allah'ı ahiret günü hatırlatan bir bilgi söyleyeceğiz ki insafa, merhamete, hayra, hidayete onu belki sevk edebiliriz böyle bir ortamda. Ya da konuyla ilgili bildiğimiz bir hadis varsa onu söyleyeceğiz. O bizden fetva isteyebilir, çözüm isteyebilir, şunu şöyle yapmamızı isteyebilir, bir karar isteyebilir. Gücümüz yok. Ancak hakkı söylemek durumundayız. Hakkı gizlemeden bir o şey ortaya koymam gerekiyor. Doğruyu bu netlikle söylemeye çabalayacağım. Rabbim bu fitnelerden de bizleri muhafaza buyursun. Ama hakkı söyleyen diller ihsan etsin. Bu da en çok kitap ve sünneti daha iyi bilmekle olur. Gündemimizi Kur'an'la daha çok oluşturmak, Peygamber Efendimiz'in sözleriyle daha çok birlikte olmakla olur Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7479. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içinizden hiç kimse ameliyle cennete giremeyecektir buyurdu. İçinizden hiç kimse ameliyle cennete giremeyecektir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi diye sorunca, kendisine böyle sorulunca, dedi ki Allah rahmeti ve lütfuyla beni de bu şekilde korumadıkça ben de buyurdu ve elini başına koydu. Hiçbirimiz kendi amellerimize güvenmiyoruz. Ha, amellerimizden vazgeçmiyoruz. Çünkü Allah bizden eylem istiyor. İman ve salih amel istiyor. Bu konuda gayret göstereceğiz. Ama kendi kendine insan bir havaya da girmeyecek. Bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim, burası benim filan demeyeceğiz. Bileceğiz ki bize veren ancak Allah'tır. Hidayet eden O'dur, yol gösteren O'dur. Salih amel işleme imkanını da veren, bu salih amelleri işleyebilme başarısını da bize lütfeden Allah-u Teala'dır. Bu imanı sıklıkla kalbimizde canlı tutacağız. Güç ve kuvvet O'nun elindedir, bunu bileceğiz. Bütün hamdler de bundan dolayı Allah-u Teala'dır. Şükrümüz O'nadır. Ondan başkasına bir borcumuzun olmadığını kendimize sürekli hatırlatalım. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7480. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda solunan yani nefeslenilen toz ile cehennem ateşinin dumanı müminin burnunda bir araya gelmezler. Bir müminin kalbinde iman ile cimrilik de bir arada bulunmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki bilgiyi bize sundu. Birincisi Allah yolunda, fi sebilillah, yani Allah'ın dini yüce olsun ki yücedir diye gayret gösteren, çabalayan bir Müslüman. Bir salih amel işlemek için yola düşüldüğünde bu Allah yolunda olmak demektir. İster namaza, ister bir cenazeye, ister bir hasta ziyaretine, ister bir akrabalık bağlantısı için ya da Allah'ın kitabından bir ayeti öğrenmek adına, bir hadisi duyurmak adına yapılan tüm yol ve yolculuklar Allah yolu demektir. Ama bunların hepsini kuşatan, hepsinden daha yüce olan, hacca gitmekten, umreye gitmekten, zekat vermek için hareket etmekten, bir sadakayı sahibine ulaştırmak için yürümekten, ki bunlar hepsi şeref doludur. Daha da üstünü Allah yolunda cihad etmek için bir Müslüman mücahidin tarzıdır, tavrıdır. Yol bu yoldur. Bu yolda tozlandığımızda, yani bu tabir illa toprak yolda yürümek anlamına gelmiyor. Yani bu yolu yürümektir asfaltta da olsa anlayabildiğim kadarıyla. Eğer bundan kaynaklanan bir sıkıntı, şöyle nefeslendiğimiz içimize giden bir toz ya da neyse işte anlayacağımız şey ile cehennemin dumanı bir araya gelmez. Cehennemi istemiyor muyuz? Evet, istemiyoruz. O zaman ne yapmam lazım? Bu yolda olmam lazım. Allah'ın dinini anlamak, kavramak, öğrenmek, bunu başkalarına aktarmak, bu işin şahidi, şehidi olmak, bütün hayatımla Allah'ın dini yeryüzünde etkin ve egemen olsun diye bir kavganın içinde bulunmak, işte bu beni cehennem ateşinden koruyacak temel bilgidir, durumdur. Bizden istenen bu. Ve ikinci bir bilgi, müminin kalbinde iman olacak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Resullere, kitaba, kadere, Müslüman tüm bunlara iman edecek, ancak belirleyicim Allah'tır diyecek. Böyle bir imanı olan bir adam aynı zamanda dünyaya karşı arzu, istek taşıyacak, şehvetleri ona galip gelecek ve mal hırsı onu o hale getirecek ki kimseye bir şey koklatmayacak, cimri olacak. Bu ikisi bir arada olmaz. Mümin ve cimrilik bir araya gelmez iki durumudur. Müslüman tembel olabilir, Rabbim korusun. Müslüman korkak olabilir, Rabbim korusun. Yani bu tür hasletleri, özelliklerini tamir edemeyebilir. Ama bir Müslüman ve cimrilik bir araya gelmemeli diyor sanki Peygamber Efendimiz. Müminin kalbinde bu ikisi olmayacak. İman direkt bizde cömertliği sağlıyor. اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Leyl suresi bize bunu öğretiyor. Yani Allah'ı ve ahiret gününü kitabın getirdiği bilgiyi tasdik eden bir Müslümanın Allah korkusu ve Allah adına bir hayat kurma çekincesi oluşan bütün hayatımda aman Rabbimin istediği her ne varsa olsun diye çabalayan bir Müslüman çokça vermelidir. Allah ona verdiyse o da mutlaka başkalarına vermelidir. Bu hadis-i şerif bizi buna yönlendirdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7483. hadis-i şerif. Yine cimrilikle alakalı bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri kişi ile infak edip sadakalar veren kişi boyunlarından göğüslerine kadar uzanacak şekilde demirden zırh giymiş iki kişi gibidirler. Cömert olan bir infakta bulundu mu, yani bir şey verdi mi, buna karşılık zırhından bir halka genişler. İnfakta bulundukça da bu zırhın halkaları genişlemeye devam eder. Cimri olan kişiye gelince üzerindeki zırhın her bir halkası diğerine daha sıkı bir şekilde tutunur. Şimdi yukarıdan aşağıya demirden böyle halkaları olan bir zırh giydiğimizi düşünüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gözümüzün önüne bunu sundu, canlandırdı. Bir elbise örülmüş ama onun iplikleri demir ve bu halkalardan oluşuyor bir zırh gibi. Boynumuzdan aşağıya doğru, göğsümüzden aşağıya doğru inmiş ve bu bizi sarıyor. Bedenimizi sımsıkı saran bir zırh. Yani mal hırsı, dünya sevgisini Peygamberimiz sanki böyle bir zırha benzetti. Şimdi cömertlik yaptığımızda, Allah için verdiğimizde halkalar gevşiyor. Dünya ile bağlantılarımız, nefsimizin tutkuları, içimize oluşan arzular ve vazgeçilmezlerimiz vazgeçilir hale geliyor. Rahatlıyoruz. Verenin bize verdiğini bilerek, verdikçe de daha çok vereceğinin farkında olarak, bunun mutlaka bir karşılığının cennette geleceğinin bilgisiyle Müslüman veriyor, veriyor, cömertleşiyor, daha da cömertleşiyor. Üzerindeki bu zırhın halkaları gevşiyor. Öyle bol, rahat bir elbise haline geliyor. Artık ben beni sıkmıyorum. Çünkü bendeki en büyük eziyet yine bana bendendir. Ben daraltırım, ben mutsuzlaşırım, ben cimrileşirim. Benim tutkularım beni hapseder. Ben benim zindanındayım. Ama kişi vermediğinde daralıyor, sıkıyor, halkalar daha da vücuduna batmaya başlıyor ve çekilmez bir hayat ortaya çıkıyor. Muhteşem bir tespit. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim önümüze koyduğu bir misal. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hureyre bize aktarıyor. 7484. hadis-i şerif. Ebul Kasım şöyle buyurdu. Peygamberimizi kastediyor. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Uhud dağı benim için altın olsa, koca bir dağ altın. bir borcu vadesinde ödemek için kaldıracağı miktarı hariç, yani o dağdan Peygamberimiz kendisi için neyi kenar almak istiyor? Bir vadesi gelen borcu var, onu ödemek dışında bütün bir dağı, altın olan bir dağı vermek isterim. Ne bir dinar ne de bir dirhem kalmasını istemezdim. Sadece borcumu kenara ayırır, onun dışındaki her bir bölümünü vermek isterdim. Bir dinar, bir dirhem de bana kalsın, onu biriktireyim istemezdim diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah. Üç hadis okuduk. Üçü de elhamdülillah konular birbirini böyle tamamlayan şekilde geldi. Şimdi cömertlik ve cimrilik tasnifi ayrımından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tercih ettiğini bize sunuyor şu bilgi. Uhud Dağı var, koca bir dağ önümüzde. Hayal edelim, altın ve sizin. O size sunulmuş. Ne yapacaksınız? Diyor ki Peygamberimiz, ben o dağın bende olmasını istemezdim. Borcumu öderim, gerisini başkalarına, Müslümanlara aktarırım. Tamam, hesabı da kolay olur böylece. Şimdi bu bütün biriktiricilerin, hazineler yığanların, insanların mallarını sömürenlerin, onların üzerinde etki ve egemenlik kurma çabasıyla böyle kasalar keseler oluşturanların kulaklarına duyuracağımız, ama öncelikle kendi kulağıma bak, cömert ol. Bu dünyanın malı mülkü ancak sana cennet kazanımı için verildi. Bunlarla ebedi kalamazsın. Ya bir gün mal seni terk eder, iflas edersin. Ya bir gün illa ki sen o malı terk edecek, öleceksin. Ve dolayısıyla ahirete götüreceğin sadece verdiklerindir. Allah için yaptığın harcamalardır. Öyleyse sahip olduklarımızdan verdikçe verebilirsek, kendimiz buna teşvik edeceğiz inşallah, cenneti kazanımımız da kolay olacaktır. Dünya merkezli yaşayanlar, ahireti yok sayan kapitalist dünya kesinlikle bunu anlamayacak, anlamaya yanaşmayacaktır. Zırnık bile koklatmaz öyle olunca. Ve yemnaun el maun. Vereni de engeller. Ama biz vereceğiz. İnsanların da verebilmesi için çabalayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 7488. hadis-i şerif. Evet. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim kaldırılıp fitneler baş göstermeden ve kargaşalar çoğalmadan kıyamet kopmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin gelişiyle ilgili bir ipucu veriyor bize, bir belirti. Ne o? Fitneler baş gösterecekmiş ve kargaşalar, herç çoğalacakmış. Herç. Sahabe sordu, ey Allah'ın peygamberi, bu kargaşa dediğin, herç dediğin şey de nedir? Efendimiz dedi ki, öldürmelerdir, katliamlardır. Yani bir toplumda artık seri katillik ortaya çıktıysa, yani bir katil keyfine göre adam öldürmeye başladıysa, bu Batı toplumların ahlakıdır biliyorsunuz. Yani sadece bir öfke, gerçekten bir bunalım sonucu öldürme değil, keyfine, psikolojik, zihinsel ya da yaşanılan hayatın oluşturduğu depresyonlarla artık insanlar bir ölüm makinesine dönüştüyse, burada bir sıkıntı var demektir. Bu bireysel. Ama bir de dünya yöneticilerinin, yeryüzünü elinde bulunduran zalimlerin keyfine insanları hastalık diyerek, ama tıp diyerek, ama rızık diyerek, ama dünya nüfusunun çoğalması diyerek, ama iklim dengesinin bozuluşu falan diyerek ve VIP'ler yaşasın, onlar gibi olmayanlar ölsün mantığıyla bir zihin oluşturanlar. Bugün dünyanın maalesef ki sahipleri onlar. Allahu Teala biliyorsunuz insanlara buyurun dedi, dünya sizin, çabalayın. Müminler de çabalar, kafirler de çabalar. Kimin çabası daha güçlüyse bir şeyler elde edebilir. Allahu Teala buna bu imkan vermiştir. Ama müminin yardımcısı Allah'tır. Allah'ın dinin yardımında olursak Allah bize yardım eder. Yeryüzünde bizi azizler kılar. Kasas suresi bunu söylemektedir. Ezilmişler bir gün Allah'ın izniyle yeryüzünün gerçek hakimleri olacaktır. Ancak Müslümanların da bu noktada kendi özgürlüklerini elde edebilmek için bir çabaya girmeleri gerekir. Sözü uzattım. İşte bugün de yeryüzünde kargaşalar çoğalmıştır. Zihinler karman çorman, insanların kalplerinde olmadık düşünceler var ve bu besleniyor. İşte filmlerle, ideolojilerin dizilerden akışıyla, eğitim ortamlarında sunulan bilgilerle vesaire. İnsanların zihinleri allak bullak, birbirlerine girmiş durumdalar ve bu kargaşadan yararlanan bir zümre de var. Ve böylece öldürmeler de çoğalıyor ve kan her tarafta, Allah muhafaza, ve en çok piramidin en altında yaşayan İsrailoğulları misali Müslümanlar bu kargaşalardan ve öldürmelerden etkilenmekte. Rabbim izzet şeref ihsan etsin. Müslümanlara ilim ihsan etsin. Çünkü ilim kaldırılıp fitneler baş gösterdiğinde kıyamet yaklaşıyor. İlim Kur'an'dır, Allah'ın kelamıdır. Kitap kalbimizden kalkar, kitap sokaklarımızdan, evimizden kalkar, işimizden, gücümüzden kalkarsa geriye kargaşa ve öldürme kalacaktır. Dönüşümüz Rabbimize olmalı, kitabı olmalıdır. Ona dönüyoruz, onun kitabını okumaya, kelamıyla izzet ve şeref aramaya çabalayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum. 7490. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden birinin ip alıp dağa giderek odun toplayıp sırtında taşıyarak bu odunu satıp yemesi insanlardan bir şey istemesinden daha hayırlıdır. Yine kişinin toprak alıp ağzına koyması Allah'ın haram kıldığı şeyi ağzına koymasından daha hayırlıdır. İki bilgi var hadis-i şerifte yine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ciddiyetle tekrar sanki ifade ediyor bunu. Yemin ediyor. وَالَّذ۪ي nefsi بِيَد۪هِ Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden birisi böyle bir ip bulsun, dağa gitsin, odun toplasın, taşısın, satsın. Bu onun için dilenip istemekten, birilerine karşı yüz göz olmaktan daha hayırlıdır. Gayret gösterecek. Bu kitabı tasnif eden Ahmet bin Hanbel bu hadis-i şerife tutunarak hayatının büyük bölümünde odun taşıyıp satmış ve onun rızkı da bu olmuştu. Onu da hatırlayalım. Yine bir kimsenin ağzına toprak koyması, haram koymasından daha hayırlıdır diyor. Haram bir şeyler yemesinden, yani bizzat haram olanlar var, domuz eti gibi, onları yemesinden daha hayırlıdır. Ama öte yandan kazanım açısından haramlaşmış olan bir şey yemesinden, haksızlıklar bulaşmış bir yetim malı ya da ticarette elde ettiği haksız bir kazanç yemesinden bir toprağı yutması daha hayırlı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum. 7491. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın nöbetleşerek yeryüzüne inen gece ve gündüz melekleri vardır. Bunlar sabah ve ikindi namazları vaktinde bir araya gelirler. Yani nöbet teslimatı var. Yanınızda nöbeti biten melekler amelinizle Allah katına yükselirler. Allah durumu en iyi bilen olduğu halde onlara kullarımı nasıl bir halde bıraktınız diye sorar. Bunun üzerine melekler onları bıraktığımızda namaz kılıyorlardı. Yani son amelleri namazdı. Yanlarına gittiğimizde de namaz kılıyorlardı. Sabah geldiler, bizi namazda gördüler. İkindi ayrıldılar, bizi namazda buldular ve bunu söylediler. Dolayısıyla günün açılış ve kapanışı namazda oluyor. Gece melekleri için de durum aynı, gündüz melekleri için de durum aynı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor, biz dinliyoruz. 7492. hadis-i şerif, Ebu Hureyre bize bu hadis-i şerifi ulaştırdı. Oruç bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, cahillik etmesin. Bir kimse kendisiyle kavga etmek isterse veya ona söverse ben oruçluyum desin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana orucun böyle bir kalkan olduğunu ifade etti. Oruç bizi koruyacak kötülüklere karşı. Dilini tutamıyorsa adam, insanlara karşı öfkesini yenemiyorsa orucu yeterli bir korumada değildir ya da oruç gibi değildir. Müslüman orucun sadece bir mide kapatma hali olmadığını bilmeli. Bir göz kapatması da olacak, kulak tıkaması da olacak, ağzını da güzelleştirecek. İşte cahillik yapar eğer başkaları gibi kavgaya dalarsa, başka zamanlarda olduğu gibi yanlışlar yapmak isterse, oruç ona yeterli bir güzellik vermemiş ya da o orucuna hakkını vermemiş olur. Bu bakımdan dışarıdan gelen dürtüler karşısında da Müslüman kendisine bunu hatırlatacak. Ben oruçluyum, ben oruçluyum. Kendini hatırlatıyor. Bak ben Müslümanca bir amel üzerindeyim ve şeytanın ihvasına kapılmayacağım demiş olacak kendine. Kendini tanımlıyor. Karşıdaki Müslümana da hatırlatıyor. Bak oruçluyum, bana yüklenme. Yani sen de cahillik yapma demiş olacak Allahu Alem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7493. hadis-i şerif. Ebu Hureyre bize aktarıyor. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Güzeli çirkini belirleyen Allahu Teala, iyiyi kötüyü belirleyen Allahu Teala ve güzel koku konusunda da bilgi bize Allah'tan ve Resulünden geliyor. Dolayısıyla oruçlunun ağzı kokacak. Bu koku Rabbimiz katında en değerli kokulardan. Çünkü Allah adına vazgeçiş söz konusu. Allah için yapılan değerli bir eylem. Allahu Teala'nın haramlarından, yasaklarından vazgeçen bir iman, Allah'ın helallerinden de yani kendisine serbest bıraktığı şeylerden de yine Allahu Teala'yı memnun etmek adına vazgeçiyor. Ve Rabbimiz bundan hoşnut oluyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7494. hadis-i şerif. Allah Teala şöyle buyurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin bu ifadesini de Ebu Hureyre bize aktarıyor. Ebu Hureyre'nin bu aktarımı da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7494. numaradaydı. Rabbimiz şöyle buyurdu. Adem oğlunun bütün amelleri kendisinindir. Oruç müstesna. O benimdir. Onun mükafatını verecek olan da benim. Kulum yemeği ve içmeyi benim için bırakıyor. Orucu onundur. Ben onun her iyiliğine 10 ile 700'e kadar mükafat veririm. Ancak oruç müstesna. O benimdir ve onun mükafatını verecek olan da benim. Şimdi Rabbimiz bütün ecirlerimizi, ücretlerimizi bize verendir normalde. Dolayısıyla namazımın da, zekatımın da, haccımın da, umremin de, ana babaya güzel davranışımın da, Allah için zinadan, içkiden, kumardan, yalandan vazgeçişlerimin de, Allah'ın kelamını okuyup anlamam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kavramam ve bu ilim için toplanmam, konuşmam, hepsi Allah adınadır ve bunların hepsinden ecir, ücret yine Allahu Teala'dan gelecektir. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 verecek Rabbimiz. Ama oruca ayrı bir bölüm açıyor Rabbimiz bizzat kendisi ve diyor ki oruçla ilgili diğer amellerde olan mükafatlandırmadan farklı olarak ben karar vereceğim. Onun nasıl mükafatlandırılacağını ben bilirim. Nitekim kiramen katibin ibadetleri, amelleri yazarken işte karşılıklarına oradaki samimiyetimizin ölçüsünde 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 gibi karşılıklar yazacak. Ama oruç olduğunda onu oruç diye yazacak. Orucun karşılığını ise direkt Allahu Teala verecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7496. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar madenler gibi çeşit çeşittir. Cahiliye döneminde hayırlı olan kişilerin dini hükümleri iyice anlamaları halinde İslam döneminde de en hayırlı kişiler olduğunu görürsünüz. Müslüman olmadan önce cahiliye döneminde, İslam'ın yaşanmadığı bir zaman diliminde daha düzgün, daha tutarlı, daha aklı başında olanlar İslam'a girdiler. İslam'ın istediği hükümleri anladılar, kavradılar, fıkıh ettiler. O zaman onlar İslam'da da en hayırlı kimseler olur. Yani cevheri, madeni düzgün olan kimse İçinde yaşadığı kötülük ortamında da farklıdır, değişiktir. O İslam'a girince de eğer fıkh ederse, yani hayrı şerri düzgün bilir, nereye gideceğini kavrarsa, Allah'ın kendisinin istediklerini kitap sünnet eşliğinde güzelce anlarsa o İslam'da da parlak olur, daha düzgün olur, faziletli olur, önderlerden, rehberlerden olur. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.